Evet, şu an itibariyle söyledikleriniz yayına gidiyor. Söylediklerinizden siz de benim kadar sorumlusunuz. Asosyal'e hoş
Hocam
geldiniz.
kaç program yaptık çok şükür. Herhangi bir soruşturma falan geçirmedik yani. Bundan sonra da böyle gitmeyelim.
Yani geçirme geçirmeme değilse ona bir laf edersiniz. Politik doğruculuğun kurbanı olursunuz. Ondan sonra hani ona
Şimdi
karışmam
ben daha oraya gelemedim ama Ali iyi tutuyor kendini.
Tamam. Bir
O Ali iyi.
giriş yapayım.
İyi
Bir dur.
lan.
Asosyal'e hoş geldiniz. Burdur'la Londra arasındaki müthiş köprüyü kuran değerli programımız Asosyal'in bu ayki bölümünde Mehmet Can Özkaya ve Ali İstanbul'la birlikte tekrar birlikteyiz. Ben Doktor Umut Yanardağ. Bugün gene kendi gündemlerimizi konuşacağız ama biz de yaşadığımız yerlerin parçası olduğumuz için aslında hepimizin gündemi. Evet, şimdi yakın zamanda Covid deneyimi geçirmiş bir kişi var aramızda. Mehmet Can Özkaya bayağı zor geçti. Aşı, Covid
Evet.
işte gene dolandıra dolandıra gelmek istediğimiz ama belki de istemediğimiz yer sosyalizmi konuşacağız muhtemelen bugün. Önce bir geçmiş olsun Özkaya'cığım. Bir deneyimlerinden bahseder misin? Nasıl oldu bu süreç? Nelerle karşılaştın?
Eyvallah. Yani çok teşekkür ederim. Aslında tam böyle Christmas gününde yani 24 Aralık'ta kendimi kötü hissetmeye başladım. Böyle bir ateş ve yorgunluk oldu. İnanılmaz bir şekilde ateş geçmedi yani 10 gün boyunca 10-12 gün boyunca neredeyse bir ateşle mücadele etmek gibi bir durum söz konusu oldu. O ateş ne yemek yediriyor ne yataktan kaldırıyor sizi, sürekli bir üşüme, ondan sonra yorgunluk, işte baş ağrısı, mide bulantısı ve benzeri gibi bir süreç işte yaşadım. Burada istediğiniz takdirde şeyleri eve gönderiyorlar. Test kitlerini eve gönderiyorlar. Dışarı çıkamadığım için tabii kimseyi de riske atmayayım diye çünkü toplu taşıma kullanmak zorundayız test merkezlerine gidinceye kadar. O home kiti eve söyledik yani o ev kitini eve söyledik. Sonra eşimle beraber Gamze ile beraber. Çünkü Gamze de vardı işte çeşitli semptomlar ama o sağ olsun benim yüzümden ayakta atlatmak zorunda kaldı kızcağız. Çünkü yani ilk bir evde anne ya da babadan bir tanesi düşerse çocukların hali daha onun iyi oluyor. Ama ikisi birden düşerse tabii çocukların bakım belki de sıkıntısı baş göstereceğinden dolayı eve neyse kiti istedim. Neyse şeye uygun olarak, rehbere uygun olarak yaptık. Bir de tam böyle işte yeni yıl gününe falan tekabül ettiği için 5-6 gün sonra geldi şey sonucu, test sonucu. Ondan sonra zaten ben o aşamadan sonra kendimi iyi hissetmeye başlamıştım. İşte geçtiğimiz pazartesi itibariyle dedim ki ben artık yani hani işe döneyim çünkü öyle bir psikoloji veriyor ki sürekli düşünmek zorunda kalıyorsun. Ya yani tekrar ateşlenecek miyim? Tekrar işte yediğimle ilgili sıkıntı yaşayacak mıyım? Mide bulanacak mı vesaire. Böyle bir süreç atlatmış olduk yani. Ama dediğim gibi ben çok Allah'a şükür nadir hasta olan bir adamım. Ama bu özellikle yeni varyanttan sonra bu daha hızlı yayılma durumu demek ki bizi de bir şekilde artık otobüste, ofiste, dolmuşta bir yerde etkiledi diye düşündük. Ama o çok yani hani nefes darlığı sıkıntısı gibi ondan sonra işte tat koku kaybı gibi şeyler bende olmadı. Yani belki de Covid'de değildik bilmiyorum onu da bilmiyorum açıkçası. Yani testin sonucuna göre pozitif şey vardı ama durum vardı ama. Böyle bir şey atlattık ama dediğim gibi
Türkiye'de şey var ya
atlattık.
abi ağır bir grip yaşıyor. Biz aslında Covid'tik ama bize söylemediler. Ya ne bileyim hani öyle bir Covid çok
Ha
olmadı herhalde.
tabii.
Öyle bir şey var hani Covid olduğunda bile insan inanmıyor herhalde Covid olduğuna. Ya da ne bileyim, acaba
Ya
tanı
da
doğru mu?
inanmıyor.
İnanmak istemiyor. O da olabilir. Çok geçmiş olsun ama.
Aynen yani. Çok
Pardon.
teşekkürler. Vallahi yani zor bir süreçti ama yani atlatabildi dediğim gibi yani Christmas dönemine gelmesi burada 24'ü ile işte 20 yani şöyle söyleyeyim aslında reel olarak ayın 4'üne kadar burada şey oluyor işte bank holiday ile beraber falan vesaireyle böyle bir hafif bir geçiş süreci oluyor. O zamana denk gelmesi benim için iyi oldu. İşten çok fazla geri kalmadım. Sadece bir hafta bir geri kalmışlığım söz konusu oldu. Sonra da kendi kararlarımla geri döndüm. Çünkü dediğim gibi bir şeylerle meşgul olmam lazımdı ki o psikolojiden de kurtulayım diye. Sağ olsun Ali aradı sordu. Diğer arkadaşlar aradılar sordular. Çok fazla bir sıkıntı yaşamadan atlattık bakalım yani.
Bizim çünkü ya geçen ayki kaydımız olmadı. Senin COVID'ine de denk geldi aslında birazcık da sana
Evet.
yaşamamıştık. O dönem hatırlıyorum. Hatta
Evet,
abi eve gidecekti artık en son o noktaya geldi. Bir şekilde Gamze'ye ulaştı
evet.
ve oradan haberdar olduk. Gruptan haberdar olduk.
Evet.
Yukarıdan acil şifalar. Tabii COVID hani artık
Eyvallah.
hayatında bizim de hayatımızda olabilir. Aşı gündemimizde geliyor. Ali abi aşı olacaksın değil mi? Öyle dedin yakın zamanda.
Ben aşı olacağım. Şöyle, benim aşı dündü. Çok kötü bir planlama. Bizim ofiste herkesin aşısını hangi hastanede hangi saat ve dakikada yapacağına dair bir planlama yapıldı. Bütün gün yoğundum. Bir toplantım saat 4'te bitiyordu ve benden yaklaşık 15 kilometre ötede bir hastaneye 4.30'a şey yapmışlar bana.
Allah Allah.
İmkansızdı gitmem. Böyle gitti. Dün herkes aşı oldu. Yaklaşık %60'ımız. Ama önümüzdeki hafta olacağız. Pfizer aşısını oldular. İkinci grup geliyor. Sanırım Oxford aşısıyla daha yakın bir hastanede hepimiz olacağız. Olacağım, mutlaka olacağım ben. Anti-vaksin şeyi içinde değilim ben. Yani
Değil
hareketi
mi?
içinde değilim.
Ondan yapalım.
Ciddi, ciddi bir muhalefet de var. Çok duyuyorum ofiste, her yerde olmayanlar, olmak istemeyenler de çok. Ama olacağım ben.
Şöyle bir soru var. Ne dersiniz? Şimdi ben de aşı olma taraftarıyım. Ama aşı karşıtları kendilerinin haklarının ihlal edildiğinden bahsediyorlar. Aşı olamazsa belirli işleri yapamayacaklarını, yolculuk yapamayacakları işte aşı karnesinden tutun da belirli şeyler var.
Hı
Bu
hı.
ya bir de çok fantastik aşı karşıtları ile ilgili takip edenler benim Twitter'da takip ettiğim insanlar arada düşüyor. Yani onların ne tweetlerini vesairelerini görüyorum. Çok da fantastik bir dünyada gibi yaşıyorlarmış gibi geliyor. Hani bu hani biz tabii hani işi çip takacaklar muhabbetine indirgiyoruz ama hani
Hı
bu
hı.
demeyen ama aşıya karşı da ciddi önyargıları olan bir kitle var. Hem bu kitle hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem de bunu bir hafifler olarak görüyor musunuz? Ya da aynı şey mesela sosyal hizmet uzmanlığı olarak sizin karşı çalıştığınız kurumlarda yatılı kurumlarda çalışmıyorsunuz ama sizin kurumlarınıza geldiler diyelim aşı yaptıracaklar ki Türkiye'de de huzur evleri ve diğer kurumlar bu konuda öncelikli. Aşı olmayan birine nasıl yaptırım yapardınız? Yani çünkü kurum bakımında belirli kurallar var vesaireler var. Hani burada aşı olmazsan burada kalamazsın mı diyeceğiz. Nedir bunun karşılığı? Ne düşünüyorsunuz?
Ben hem Ali'cim izin verirsen ben hemen kendi aşı
Tabii.
deneyimimden de bahsedeyim. Ben aşı oldum bu arada. Yani semptomlar geçince vesaire geçince ondan sonra zaten listedeydik. Ben geçtiğimiz Perşembe günü Oxford AstraZeneca aşısının ilk dozunu oldum.
Şimdi abi sen
Ondan
İngilizce
sonra
biliyorsun hani çip taksalar da anlayamayız. Hani Çin aşısıyla Çince konuşma
şimdi
gibi yapıyorlar ya o yüzden.
tabii şimdi Ali diyor ki iki çeşit diyor bunun etkisi var diyor. Biri kısırlık yapıyor diyor. Öteki neydi Ali'cim? Geri zekalılık mı yapıyordu?
Yok benim çok şey güçlü bir argüment var burada. Özellikle Ortodoks Yahudi cemaatinde kişilerle konuştum. İki yan etkisinden dolayı çok kişi biri kısırlık diğeri gay yapıyormuş. Eşcinsel oluyor insanlar.
Bizim
Öyle
AstraZeneca gay, bizim AstraZeneca gay yapıyordu. Ben onu oldum. Tercih ettiler. Hangisini, gay mi olmayı tercih edersiniz yoksa kısır mı olmayı? Tabii biz Türk milleti olarak kısırlığı asla tercih etmeyiz. O yüzden de dedim ki bana gay yapandan vurun. Tamam dedi. Gay yapandan olduk artık. Hayırlısı diyoruz.
Hayır bir de bakın
Ya.
aslında aşı karşıtlığı kadar bu söylem de aslında çok karşıt bir söylem. Yani baktığına çok
Çok.
yani o
Hocam korkunç bir şey. Böyle bir
kolay
saçmalık mı olur
kolay
ya?
ekleyebileceğiniz bir şey de değil yani aşı olunca kısır olacağını düşünmek ve bir otoritesinin eriliğinin sarsılacağını düşünen bir insana aşının faydalarını nasıl anlatabilir? Yani işte,
Bir şey
şey
daha söyleyeyim. Bunun aynısı sigara paketlerinde de oldu Türkiye'de, hatırlayın. Sigara paketlerinin üzerine çeşitli şeyler koymaya başladı. Teker mi artık, Sağlık Bakanlığı mı tam bilmiyorum. Uyarılar koymaya başladı. Bir baktılar işte bizim Karadeniz bölgesinde sigara satışları düşüyor. Dediler ki çok iyi yani, hani bu görseller demek ki işe yaramış. Yani adam teker büfesine veya bakkala gidip üzerinde cinsel hayatınızı etkileyen bir maddedir sigara yazısı yerine diğerlerine kanser yapanı veya başka hastalıkları yapanı ver bana deyip üzerindeki o cinsel uyaranı olan şeyi almıyordu. Paketi almıyordu. Ondan dolayı bir düşüş oldu. O yüzden de komplo teorilerine bizim millet bence inanır. O yüzden de ben mesela hani Sayın Cumhurbaşkanı veya işte diğer parti liderlerinin hani bir ön ayak olmak için en azından Çin aşısı olsa bile ki aşı aşıdır bence. %51 de hiçbir fena bir koruma oranı değil. Böyle milleti ön ayak olmasının aslında bir taraftan da doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ali de söyleyecektir muhakkak. Şimdi mesela bahsetti biraz da. Şimdi bizim iş yeriyle ilgili bir liste çıktığı zaman ben listeye baktım. Çok eksik yani. 15 kişi bile 15 kişi falan olduk bizim koskoca serviste. Çünkü diğer insanlar senin hani sorduğun soruya da gelelim bu arada Umut. Bir şekilde aşı olmak istemiyorlar. Ya bu Ali'nin dediği gibi dini inançla alakalı olan bir şey veya tercihlerle veya bahsettiğin gibi yok çip takacaklar ve benzeri gibi kaygılardan dolayı olan bir şey. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ali'cim bilmiyorum ne diyorsun.
Ya şöyle, evet, çok farklı yaklaşımlar var. Farklı etnik grupların farklı argümanlarıyla karşı karşıya kaldım. Mesela çok ilginç bir şey oldu geçen gün. African Karabiyan bir arkadaşla konuşuyordum. Kesinlikle güvenmiyorum dedi. Çünkü bir sürü test ve ilacın testi ve yan etkisi bizim üzerimizde denendi historik olarak. Ben karşıyım dedi. Her türlü aşıya ve daha denenmemiş, yan etkileri görülmemiş bir şey denemeye. Bu ayrı bir argüman. Ama benim daha çok dikkatimi çeken şey, belki bu aşılama başlamadan önce, Noel'den önce bir tartışma vardı. İspanya aşı olmayanların listesini hava yollarıyla ve Avrupa Birliği içindeki ülkelerle paylaşacağını söyledi. Ya insanlara bir çeşit bir baskı yoluyla aşıya ikna etme yoluna. İşte seyahat edemeyeceksiniz, aşı kartınız yoksa seyahat etmek, normale dönmek çok zor olacak. Böyle bir argüman başladı. Benim kaygım, şeye gideceğim, Umut Hoca'nın sorusuna gideceğim. Yani kimseyi zorlayamazsınız. Öyle bir şey
Tabii
var.
tabii.
Kimseyi kesinlikle zorlayamazsınız. Ama birinin aşı olmaması diğerlerini nasıl etkileyecek? O ayrı bir tartışma konusu. Ya da bu virüsün, pandeminin son bulması açısından nasıl bir yere oturtuyor, ona bakmak lazım. Artı şöyle bir tartışma var, çok güçlü bir tartışma, sosyal medyada da devam ediyor. Ülkeler, devletler, hükümetler pandemiyi kullanarak ciddi bir baskı bir şeyine geçmeye başladılar. Yani ciddi bir otoriteyi de görüyorsunuz bir şekilde. Ya bu kısıtlamalarla mesela çok geçerli bir argüman. İnsanlar şeyi tartışıyor şu anda. Bütün hak ve özgürlüklerimiz teker teker elimizden alınıyor. Ve hükümetler bunu pandemiyle mücadele şey altında yapıyorlar diyor. Bu şeydir. Yani ilk bunlar biliyorsunuz ilk gösteriler Almanya'da olmuştu. Sonra Amerika'da ciddi bir gösteriye bir grup şey olmuştu.
Evet.
Gazeteler şeydi, yani buna yaklaşım şeydi. Ha bunlar ya aşırı sağcılardı ya da aşırı solculardı. Ben kimsenin bu grupları dinlemediğini düşünüyorum. Çok çok ya, yani ilginç bir yere gidiyor. Dünya, ya bilmiyorum, bu sorunun yanıtını bilmiyorum. Kim neyi doğru yapıyor? Hangisi ne kadar doğru, gerçekten bu sorunun yanıtını bilmiyorum ama garip bir yere gidiyoruz gibi bir his var içimde.
Burada tabii şeyini düşünmek lazım. Yaşam hakkı açısından olaya baktığımızda, sağlık hakkı açısından, hani aşı tartışmalarında da ilk başta özellikle çocuklarını aşı yaptırmak istemeyen anne babaların tutumlarına dair de temel eleştiriler insan hakkı, yaşam hakkı üzerinden devam ediyor. Yani yaşam hakkının gereğinin yerine getirebilmesi için biz bir kısıtlamayı sağlayabilir miyiz? Sağlayacaksak denetim nerede olacak? Mesela çok basit bir tartışma. Şimdi mesela bu İngiltere'deki tartışmayı okumuştum. Bir ara hükümet bu kişisel verilerin gizliliğini de engelleyecek bir şekilde, bu mahremiyeti engelleyecek, hani hazır şu an WhatsApp'ta dolanan bir tartışma var ya, Bluetooth ve vesaireyle Covid risklerini bildiren ya da takip eden bir uygulama yapmak istedi. Ama sonrasında bu çok ciddi muhalefetle karşı karşıya kalınca reddoldu. O bayağı bir Guardian'da şey olmuştu, manşet olmuştu. Ben de o zaman takip ediyordum. Özellikle hastalıklar açısından. Şimdi bizde Hayat Hevesi var, uygulaması var. Nasıl data topluyor, nasıl bilmiyorum ama bütün o yerlere onunla girmek zorundasınız. O kodla girmek zorundasınız. Hani bir şekilde bir kontrol mekanizması artıyor. Bu anlamda hani dataların saklanması, big datadan nasıl çekildiğini bilmiyorum. Hani bu bir ihlal midir bundan emin değilim. Ama öte yandan işin öyle bir
Tarafı da var.
tarafı da
Var.
var. Bu da bir tabii soru işareti. Ama bu aşı olmaya
Valla
kadar gider mi? Yani bu aşı olmamaya kadar götürebilir miyiz bunu?
şimdi Umut
Yani
Hocam şöyle bir
hani
şey var.
bunu
Yani
şu sorunun yanıtını verin bir de aynı zamanda. Huzur evinde çalışıyorsunuz, sosyal hizmet uzmanısınız. Aşı olmak istemeyen bir yaşlınız var ve kurumda aşı olmayı bir zorunluluk haline getirdi. Onun aşı olmaması, onun kurumdan gönderilmesi anlamına gelir mi? Buna evet der miydiniz sosyal hizmet uzmanı olarak?
ben
Şimdi
demezdim.
Bence
Bence
Hocam
Ali'cim özür dilerim. Ya olağanüstü haller olağanüstü tedbirler gerektirir. Yani şimdi şöyle diyelim, Allah korusun bir savaş çıktı diyelim. O savaşın çıktığı ülkelerde hükümetler olağanüstü tedbirler alabilirler. Nedir bunlar işte? Karartma gibi, eskiden karartmalar olurdu bilirsiniz. Hava saldırılarına karşı işte millet pencerelerine falan böyle halı falan çekerdi ki gözükmesin diye uçaklardan, şehir merkezinde olduğu gibi. Bu da bir aslında bir halk sağlığı sorunu, bir salgın. Tıpkı geçmişte yaşanan veba salgını gibi, işte çiçek hastalığı problemi gibi veya bizim de hatırladığımız domuz gribi veya kuş gribi gibi bir halk sağlığı sorunu. Burada kişilerin kendi tasarruflarından ziyade alanında uzman ve ülke yönetiminde olan kişilerin almış olduğu tedbirlere tırnak içinde normal vatandaşların uyması gerekir. Şimdi eğer benim çalıştığım kurumda veya genel olarak merkezi hükümet seviyesinde aşı olmak bir zorunluluk ve zorunluluğun nedenleri de bunlar bunlar bunlardır. İşte diğerlerinin hayatlarını riske atma meselesi veya işte diğer insanların sağlığını riske atma meselesi gibi bir alt başlıklarla bunu zorunlu hale getirmişlerse ben de yaşlımdan huzur evinde çalışırken bu aşıyı olmasını beklerim. Zorunlu tutarım. Eğer öyle bir yetkim
peki
olursa.
o zaman
Çünkü
soruyu güncelliyorum. Türkiye Cumhuriyeti dahil hiçbir ülke zorunlu tutmadığını ama belirli kısıtlamaları beraberinde getirdiğini söylüyor. Hani
evet.
uçamazsın vesaire yapamazsın. Aslında bir nevi hani zorunlu tutmaya dair bir tepkileri yönetmeyle alakalı olabilir. Hani esneklik var ama aşı olma mevzusunun da kurum için önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da kurum
Kesinlikle
yönetimi.
öyle düşünüyorum.
Burada bir çatışma olur mu sosyal uzman olarak sizle Sezde? Yani ya da
Olur.
diyelim ki siz de aşıyı karşılığı destekliyorsanız aşı karşıtı birine karşı tutumunuz ne olur? Ali abi senle başlayalım istersen.
Ya ben şöyle bir şey diyorum, bilmiyorum. Belki bana 5 yıl ya da 10 yıl önce bu soruyu sorsaydın çok katı bir yanıt verirdim. İşte olağanüstü durumlar olağanüstü kararları gerektirir diye bir yanıt verirdim. Şimdi bunu veremem gibi geliyor bana. Informed decision denen bir şey var. Türkçesini bilemedim. Yani sonuçlarının ne olacağına bugün
Bilgilendirilmiş onam.
inform consent diyorlar abi. Inform yani
Evet,
bilgilenmiş onam o inform decision da kendi kararını vermek,
kesinlikle yani
bilgilendirmiş
şey
kararını.
kendi kararını vermek. Yani ben hiçbir kurumda çalışıyor olsaydım, yatılı bir kurumda, hiç kimseyi zorlamaya bir hakkım olacağını düşünmüyordum. Yani şey vardır burada, mesela tıbbi bir müdahaleyi reddeden birini mahkeme kararıyla gidip zorla o tıbbi müdahaleyi yaptırabilirsin. Mesela böyle case'lerimiz oldu, vakalarımız oldu. Ama öyle bir durumda değiliz şu anda. Şeyi ne yapacaksınız? O soruyu soracağım. Ben bir yıl daha evden çıkmayacağım ve kendimi izole edeceğim. Evden çıkmama zaten gerek yok. Alışverişim kapıma geliyor. Sen bana aşıyı şey yapamazsın diyen birine ne yapacaksınız mesela?
Ona bir şey yapamayız. Çünkü
O
Umut Hoca'nın
şey
sorduğu
yapamazsın.
soruda, evet, Umut'un sorduğu soruda bir toplu bir yaşam söz konusu.
Toplu bir
Bir
yaşam
kapalı bir
sorunu.
evet kapalı bir kurumdan bahsediyoruz.
Yani
O bilmiyorum ya, çok zor bir soru gerçekten şey bir çıkmaz. Ya şeyi anlıyorum, bir aşı karşıtlığını anlıyorum. Uzun ya aşı karşıtlığı yeni bir şey değil. Tarihte hep olan bir
evet,
şey.
anladım.
Her türlü aşıya karşı, her türlü işte şeye karşı bir karşıtlık vardı. Belki bu çok hızlı bir süreç olduğu için bu aşının geliştirilmesi ve başlanması, yaygınlaşması bu daha da arttı. Daha da az güven veriyor insanlara. Onu da kesinlikle anlıyorum. Bilemiyorum yani toplu bir yerde yaşayan bir kişinin aşıyı olmaması. Bilmiyorum. Bu sorunun yanıtını yani, gerçekten bilmiyorum.
Evet. Umut ben, kazık bir soru bu.
Ben şöyle düşündüm, bilmiyorum. Hani size sorarken bu soru da zaten spontan gelişti şu an. Hani geldi, önce hazırlamadım.
Anladım.
Alternatif bir bakım modelini önerebilirim diye düşündüm. Hep biz tek bir seçenek üzerinden. Türkiye gerçi çok kısıtlı hani bu konuda. Ama kurallara uymak konusunda. Yani şu çok sıkıntılı bir şey. Eğer bir insan hukuki anlamda kısıtlı sayılmıyorsa hastalıkları yönetmeliğine göre kendi kararlarını kendi verebiliyor. Yani
eyvallah.
Burada toplumla alakalı bir tehdit olduğu zaman bu karar kalkar mı? Bu da çok hastalıkları literatüründe çok konuşulmuş bir şey değil. Yani bireyin yapmış olduğu eylemlerden dolayı toplum, bir de hani şöyle öte yandan da şunu düşünüyorum. Kurum aşılanmışsa aslında bağışıklık kazanmıştır. Bağışıklık kazanmışsa aşı olmayan birinin kurumda kalması tehditli olmayabilir. Ama şey açısından, kurum maliyeti açısından, kurumdaki o süreç açısından, zarar görülebilirlik açısından ya da COVID'i açısından bir korunma sağlayabilmek adına bütün kurumun aşı olması gerekir. Hani bütün çalışanlar.
Evet, yani dediğin gibi zor bir soru. Şimdi Ali, bizim zaten Ali ile geçmişten beri, yani 20 yıldan beri bazen böyle fikir ayrılıklarımız oluyor. Ali biraz daha olaya kişiselleştirilmiş özel hayattan bakabiliyor. Ben hala onu beceremiyorum. Ben daha böyle tümden gelince bir yapıdayım. Hala onunla mücadele ediyorum aslında. O yüzden de kişilerin inisiyatifinden ziyade, çünkü kişilerin hepsinin aynı sofistike levelde, aşamada veya olayı anlayabilmiş ve bundan dolayı aşı karşıtlığı veya aşı olmama taraftarı olmasının ben yeterli bir argüman olduğunu düşünmüyorum. Yani bu şey gibi, hani tekrar tekrar aynı örneği veriyorum ama ya bu, olağanüstü bir hal bu. Yani sen benim de hayatımı tehlikeye atabilirsin. Çünkü bu, hani biz artık çevremizde, toplu taşımada, şurada burada maske takmayan insanlara o şekilde bakıyoruz. İster istemez. Yani bunu bir özgürlük olarak alamıyorum ben kişisel olarak. Bu bir özgürlük değil. Hani biz diyoruz ya, özgürlükler başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter diye. Ben o şekilde bakıyorum açıkçası. Ve bir halk sağlığı sorunu ve global bir problem olarak bakıyorum ve bu konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü, ondan sonra işte ilgili işte tıbbi danışmanlar kurulu ve benzeri gibi kurulların vermiş oldukları tavsiyelerle hareket edilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum son olarak.
Peki Ali abiye soracağım bu sorumu. Ali abi, biliyorsun sosyal hizmet tıbbi alanda çalışırken halk sağlığı uygulamalarıyla başlıyor tıbbi sosyal hizmet alanı. Evveliyatı aslında baktığınızda yoğun bir halk sağlığı uygulamalarıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamaları başlıyor. Amerika'da özellikle, sonra İngiltere'de, farklı ülkelerde. Sen hani doğrudan belki çocuklarla çalıştığın için hani böyle bir şeyin yok, hani doğrudan çalışma ilişkin yok ama bizim bu aşı ve bu süreçlerle alakalı olarak meslek elemanları olarak ne yapabiliriz sorusunu soracağım. İkincisi, hani çocuğunu aşı yaptırmak istemeyen bir babayla, anneyle karşılaştığınızda bu sizin açınızdan bir ihmal midir? Hani herhangi bir aşı. İşin içine COVID geldiği zaman çocuklarla çalışan bir kişi olarak sana soruyorum. Ne düşünürsün? Bir ihmal midir? Ya da sosyal hizmeti müdahaleye gereken bir şey midir?
Şöyle başlayayım. Çocuklarla sesim geliyor mu bu arada?
Geliyor.
Tamam, sizin sesiniz bir an çok kısıldı ondan. Şimdi çocuklarla çalıştığım, farklı kültürel background'dan gelen ailelerle de çalıştım ve hiçbir şekilde çocuklarını aşı yaptırmak istemeyen, çocuklarının aşı defterinde bir tane bile aşı olmayan ailelerle de çalıştık. Bu ailelerin işte istismar ya da ihmalden dolayı bize havale edilen ailelerdi. Çok çok zor bir konu. Biz sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, aile doktorlarının bile tavsiye etmekten öteye gitmediği ve yasal olarak çok bir yere varamadığımız durumlar oldu bu konuda. Onu şey yaptım, bu deneyimi ben şey yaptım. Ya, gerçekten çok çok zor bir durum. Covid'e gelince, yani ben tıbbi ya da hastanede çalışıyor olsaydım, dediğim gibi yapacağım tek şey aşının yararlarını, ne olacağını, niye önemli olduğunu çok net bir şekilde kişiye anlatıp o kararın onun olmasını ona bırakırdım açıkçası. Ya informed decision dediğim bu. Aşı olunca sana ve diğerlerine bu yararları vardır. Aşı olmak bu nedenlerden dolayı onun anlayacağı, onun entelektüel seviyesine göre, kültürel seviyesine göre, her türlü seviyesine göre anlayacağı bir dilde anlatıp kararı gene ona bırakırdım. Ya zorlamak ya da herhangi bir yaptırım yapmak bu süreçte çok benim de ya ben herkesin aşı olmasını istiyorum ama zorlama ve yaptırımın ya da ne bileyim yolculuk edememe ya da bir belli bir yerden belli bir yere gidememe gibi kısıtlamaların gibi tehditlerden de çok rahatsızım. Onun için informed decision dediğim noktada duruyorum. O karar onun olacaktır. Ama çok net bir şekilde aşının ona vereceği yararları ve varsa zararlarını anlattıktan sonra o kararı ona bırakırdım ben. Sanırım bu noktada olurdum açıkçası.
Evet. Gerçekten tartışmalı bir konu. Dinleyicilerimiz de bu konu hakkında görüş bildirmek isterlerse sosyalpodcast@gmail.com'a iletirler. Bu süreci de artık aşılanma da yoğunlaştığında, özellikle Türkiye'de yeni başladığını düşününce, bence sosyal hizmet açısından tartışılabilecek bir konu. Bir başka hususa geçelim isterseniz, konuşacağımız bir konuda. Bu teknolojinin hayatımızı daralttığına dair çok farklı şeyler var. Geçen bölümlerde de konuşmuştuk. Bu online toplantı mevzusuna ne diyorsunuz? Online işler çok fazla sosyal hizmet alanında da artık kaçınılmaz hale gelen ve sürekli hayatımızı şekillendiren şeyler. Ne diyorsunuz bu online toplantılarla alakalı, online buluşmalarla alakalı? Hayatımızı nasıl değiştirdi? Neler var? Eksikleri, artıları neler? Bunu konuşalım. Önce Özkaya ile başlayalım istersen bu sefer de.
Yani şöyle, ben çok rahatsızım, onu söyleyeyim. Yani ben bu işin biraz kalitesinin, özellikle bizim alanda, çocuk koruma alanında çalıştığımızdan dolayı biraz kalitesinin düştüğünü hissediyorum. Çünkü daha önce de konuşmuştuk, hani eskiden ben bir toplantı yaparken ajandama en fazla bir toplantı koyabiliyordum. Yani çünkü mesela bizim yaptığımız toplantılar fiziksel şartları daha uygun olduğu için genelde biz okullarda yaparız. Okullara işte sağlıktan meslektaşlar gelir, daha doğrusu sağlık çalışanları gelir. Sosyal hizmetlerden biz gideriz veya işte okuldaki zaten kişi oradadır, ilgili olan kişi. Aile de gelirse onlar hep beraber okulda buluşur ve bir iki saat artık toplantısını yapar. Ona göre döner ve atıyorum bu sabahsa sabahını tamamen alır senin, yolda veya işte başka bir yerde. Dönüp kaydını yaparsın, ondan sonra kendi işlerine bakarsın. Fakat bu evden çalışma, bu online toplantılar başladığından beri bizim yol meselesi ortadan kalktığından dolayı arka arkaya toplantılar yapabilme durumumuz ortaya çıktı. Şimdi Ali idareci olduğu için daha bundan muzdarip. Ben mesela dediğim gibi günde bir tane toplantı yapabiliyorken şimdi 3 tane toplantı yapıyorum. Ve bu toplantılar ne kadar verimli oluyor onu soruyorum kendi kendime. Çünkü 3. toplantıda öğleden sonra 2'de, 2.30'da, 3'te başlayan bir toplantıda ben artık konsantrasyonumu kaybediyor duruma geliyorum kişisel olarak. Bir de insanlar bazı şeyleri online toplantıları daha kolay dile getirebiliyor. Daha kolay işte bunu şu kurum yapabilmeli, bu kurum yapabilmeli ve benzeri gibi argümanları daha kolay ortaya atabiliyor. Bu beni rahatsız ediyor açıkçası. Ama dediğim gibi yani ilk başa dönecek olursak bu bir zorunluluk ve bu zorunluluğa kendimizi adapte etmemiz de gerekiyor bir tarafta. Ben şöyle görüyorum açıkçası özet olarak online toplantı meselesini, özellikle bizim mesleğimizde. Hiç toplantı olmamasından iyidir. Fakat kişisel olarak ben daha fazla yoruluyorum ve bu yorgunluğum da benim performansıma yansıyor. O yüzden de ben yüz yüze toplantılarının bir an evvel hayata geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o vücut dilini, o insanların sorulara karşı vermiş olduğu fiziksel tepkileri ve benzeri gibi şeyleri gözlemlemekte güçlük çekiyoruz. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Ondan dolayı da ben seninle konuşurken veya Ali ile konuşurken telefonla mı oynuyor, not mu alıyor? Yani benim birisini dinlerken not alması benim hoşuma gider. Çünkü biz çalışanlar olarak
Şimdi tabii Ali abi hala arabadan bağlanıyor toplantıya. Arabada görüyoruz,
hani
dinleyiciler görmüyor hala arabadan. Ama güzel abi, bir dahaki toplantıya ben de arabayla katılayım arabadan.
aynen öyle abi, çok güzel oluyor. Ya bu bir fleksibilite, nerede olduğun ve ne yaptığın o anda çok şey değil. Ya Mehmetcan bitirdiyse ben hemen buradan devam
Tabii
edeyim.
tabii tabii. Tabii Ali'cim buyur.
Ben gerçekten muzdaribim bu işten. Ya şöyle bir şey oldu. Biz şu anda bir recruitment prosesinden geçiyoruz. Bir sürü
İşe alım,
mülakat
işe alım
yapıyoruz.
prosesi.
Ben
Ben
bir dakika durduracağım. Osmanlıca çevirilerini yaptığımız Özkaya bugün İngilizce bir Türk İngilizce Türkçe çeviri
Evet.
yaptı.
Tabii.
Duygulandım şu an dinleyicilerle bu duygumu paylaşmak istedim. Durdum, kusura bakma, devam et abi.
Tamam, şey yani mesela geçen hafta pazartesiden çarşambaya kadar ben 16 tane iş mülakatı yaptım.
Maşallah.
Bu ya normal hayatta, normalde ya bir önceki sene mümkün değildi. Günde 4
Mümkün
tane
değil.
yaparsın, birisinin gelmesi, binaya alman, oturtman, bir şey ikram etmen, rahat mısın, başlayalım falan derken bu zamanını alıyordu. Şimdi biri bitiyor, 5 dakika sonra tekrar bir düğmeye basıyorsun ve ikincisiyle devam ediyorsun. Daha birincisinin notlarını yazmadan, içine sindirmeden hızlı hızlı arda arda yapıyorsun. Önümüzdeki haftada 24 tane yapacağım. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum açıkçası. Ama
Oh, merhaba.
işler yürüyor mu böyle? Yürüyor. Daha mı hızlı
Evet.
yürüyor? Kesinlikle daha hızlı yürüyor ve daha yorucu. Herkes için daha yorucu. Şey tarafından ele aldığım zaman karşı taraf mülakat ya toplantıya katılan ya da mülakata katılan kişileri nasıl etkiliyor? Çok olumlu bir feedback almadık şu ana kadar. Yani bu iş evet çok hızlı yürüyor, çok daha fazla toplantıyı yapabiliyorsun, çok daha fazla kişiyle görüşebiliyorsun. Ama insanlar buradan ne kadar mutlu, ne kadar tatmin alıyor gerçekten bilmiyorum. Onun için ben o eski günleri özlüyorum açıkçası.
Burada evet.
Bir şey de var
Bütün ya
yani
iyi tarafları da yok diye. Şimdi ben sizle konuşurken bir taraftan da işte derbiyi takip ediyorum falan böyle. İyi
bu
taraflar da yok değil
kaç
ama
kaç
yani olsun.
abi. Kaç kaçmış maç bilmiyorum.
Evet,
Neyse.
sıfır sıfır. Sıfır sıfır devam.
Şimdi burada tabii nicelik açısından şey var. Ben tıpkı şeye benzetiyorum. Projelerin çıktılarındaki sayılar gibi. Hani o sayıların ne kadar yapıldığını, ne kadar kaliteli yapıldığına bakılmaz da yapıldığına bakılır ya. Toplantılar da biraz
Evet.
bu doğru döndü. Ama tabii ki ulaşımı da kolaylaştırıyor. Ben inanıyorum ki yakın zamanda artık online olmayan şeyler daha az tercih edilecek. Hani bu
Evet.
var ama arada da biz yüz yüze gelme, yani şey vardır ya, sosyalleşme grup çalışmaları, hani
Hı.
var
Tabii.
grup türlerinden, artık ona doğru bir organize, hadi bir araya gelelim, bir grup türü diye çalışması yapalım demeye başlayacağız. Böyle devam
Tabii.
ederse, çünkü ne zaman biteceği, ne olacağı belli de değil COVID'in ve bu online toplantı çok oturdu artık hayatımıza. Ki ben
Ya
teknoloji
bizim hocam
kullanan bir
bizim
adamım.
meslekte de olur.
Ya ben
Bizim
teknolojiyi
meslekte de
biraz
olur.
daha erken
Oluyor da zaten.
kullanan bir adamım. Hani bu COVID'den öncesinde de
Evet.
kullanıyordum. YouTube kanalı vesaire vardı. Ama ben bile yoruluyorum abi. Günde 10 tane toplantıya katılmak, 12 tane toplantıya katılmak büyük iş. Yani
Ha
arada
inanın.
hepten
Hay
var.
bir de siz, sen de öyle, Ali de öyle. Ya günlük rutinlerinizin dışında da diğer faaliyetlere de katılmak için elinizden gelen çabayı
Tabii.
gösteriyorsunuz. İnsanları bilgilendirmek adına. Sen işte açık dersler veriyorsun. Ali davetlere gidiyor. Üniversitelerin bölümlerinin yaptığı İngiltere'yi anlatıyor vesaire. O eforun yanına bu da etkileniyor. Tabii bu da
Kesinlikle.
hem sağlığa hem psikolojiye hem de belki evdeki ilişkilerine de yansıyor yani bir taraftan.
Ya
Bunları
ben
da göz
de
önünde.
şey en sevdiğim tarafı, pardon Can böldüm mü? En sevdiğim
Evet, sağ ol.
tarafı son 10 yılda buluşmadığım kadar insanla buluştum.
Evet.
Görüşmediğim kadar kişiyle görüştüm ve bir sürü yere konuk oldum. İnanılmaz güzel bir şey bu. Tabii bunun üstüne iş eklenince ve işin getirdiği yük eklenince zor oluyor gerçekten. Biz de şöyle bir çalışma yaptık iş yerinde, insanlar durumdan memnun mu diye. Risk assessment yapıyoruz. Risk assessment'a göre işte sağlık sorunları olan, belli bir yaşın üstünde olan kişilerin kesinlikle ofise gelmemesini istiyoruz. Ve bunlar ısrarla ofise gelmek istiyor. Çünkü tek sosyalleştikleri yer ofis.
Evet.
Ya biz insanları güvenlik zoruyla ofise almıyoruz. gelemezsiniz diyor. Yani böyle bir şeyin altından kalkamayız. Risk çok yüksek. Ama insanlar ofise gelmek istiyor. Çünkü bıkmışlar. Yani herkesin şeyi değil, harcı değil bu online işler ve ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Evet, profesyoneller arası kesinlikle iyi, kesinlikle işliyor. Ama ailelerle ya da çocuklarla görüşürken ne kadar iyi bilemiyorum. Yani oluyor, evet. Olmak zorunda. Onlar da anlıyor tabii. Ama ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum gerçekten.
Tabii bir taraftan da yani şöyle bir şey de var. Umut, lafını unutma. Şimdi meslek elemanları için okey, bir şekilde işler yürüyor vesaire yapıyor ama mesela şunu da söyleyelim. Türkiye'de işte okullar kapalı olduğundan dolayı uzaktan eğitim faaliyetleri devam ediyor. İşte İngiltere'de işte critical worker veya key worker iseniz eğer çocuklarınız okula gidebiliyor ama onun dışındaki çocuklar da uzaktan eğitim faaliyetleriyle eğitim hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. İşte bizim meslektaşımız Erden Dede ve ailesi de burada. Onlar da yaklaşık işte 1,5 seneden beri İngiltere'deler. Mesela onların çocukları küçük. 6 yaşındaki bir çocuğa işte online derse katılması bekleniyor gibi bazen komik durumlar da söz konusu oluyor yani. İşte veya Türkiye'deki çocuklardan da işte online derslere katılıp işte kamerayı açar mısınız? İşte bir göreyim, yoklama almak ve benzeri gibi durumlar da söz konusu oluyor. Hadi yetişkinler için işi bir nevi kolaylaştırıcı bir niteliği olsa da özellikle çocukların bu dönemde eğitim hayatlarıyla ilgili de hiç yoktan iyidir gibi düşünürken bir taraftan da aslında okulların bir an evvel hayata geçirilmesi, tekrar okulların açılması ve benzeri gibi de çalışmaların artık yapılması gerekiyor ki çocuklar yaklaşık bir seneden beri evdeler yani.
Süremizi tamamladık, bölüyorum. Gene,
öyle mi?
Evet, Özkay'cığım çok güzel konuştun. Gene aslına baktığımızda iki tane gündemi, hayatımızdaki gündemi paylaştık. Ve bugünkü asosyali burada tamamlıyoruz. Ayda bir yapıyoruz artık. Bir dahaki ayka asosyalde bakalım karşımıza ne gelecek. Teşekkürler abiler katıldığınız için. Asosyalle ilgili görüşlerinizi bize sosyal çalışmanın kanallarından, sosyal medya kanallarından bildirebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.
Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.